Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Mehr 1401, Hicri Kameri 9 Rebiyülevvel 1444 ve Miladi 6 Ekim 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile İran'daki isyan hareketleri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Afganistan'a 20 yıllık işgalinin sonuçları ve Neşubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkelerin ortak mirası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dünyanın Kanada'daki toplu mezarların skandalını unutmadığını belirtti. Hoy ilçesinde depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin işgal topraklarındaki büyük elçisini atadı. Filistinli direnişçiler dün Batı Şeria'da 22 direniş eylemi gerçekleştirdi. Ve Kremlin, OPEC Plus grubunun kararının petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir bugün Moskova'da düzenlenen Hazar Denizi Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Tahran Komisyonu'nun Hazar Denizi'nin çevresini korumak için uygun bir hukuki çerçeve olduğunu belirtti. Muhbir sözlerinin devamında Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkelerin ortak mirası olduğuna temasla bu mirasın gelecek nesiller için korunması gerektiğinin altını çizdi. Son senelerde Hazar Denizi'nin su seviyesinde azalma olduğunu ve çevre tahribat sürecinin arttığını belirten muhbir, kıyıdaş ülkelerin Tahran Konvansiyonu uyarınca Hazar'ın kaynaklarını kullanmaya ilişkin yükümlülüklerine bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin ticari ve ekonomik işbirliğinde ivme kazandırılması için ciddi iradeye sahip olduğunu belirtti. Muhbir, kıyıdaş ülkelerle parasal, bankacılık ve finansal gelişme için özel bir yönergenin hazırlanıp uygulanmasını ve petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri işbirliği komitesinin kurulmasını önerdi.
İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, Hazar Ekonomik Forumu, bu denizin komşu ülkeleri arasında geçişin gelişmesine yol açabilecek çok önemli bir alandır dedi. İran'ın bildirdiğine göre İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Kafkasya ve Rusya'ya, Türkmenistan üzerinden de Bağımsız Devletler Topluluğuna bağlı olduğunu belirterek, Hazar Ekonomik Forumu'nda 2030 yılına kadar 50 milyon ton ürün transitin gündemde olduğunu belirtti. Efendizade bu miktar karayolu, demiryolu, deniz ve hava yolu ile yapılıyor ve sınır dar boğazlarını ortadan kaldırarak ve malların geçiş süresini kısaltacak yeşil koridorlar oluşturarak bu amaca ulaşmak kolay olacaktır dedi. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, Rusların İran'ın kuzey ve güneydeki Çabahar ve Bandar Abbas gibi limanlara yatırım yapma konusundaki ilgilerine değinerek, şu anki teklifleri Rusya'nın daha iyi hale gelmesi için Rasht Enzeli demir yolu hattını tamamlamak ve malların gemiyle Enzeli limanına ve oradan da demir yolu hasılarıyla İran'daki diğer limanlara aktarılması yoluyla bir transit merkezi oluşturmak dedi. Efendizade Hazar Ekonomik Forumu'nun ikili ve çok taraflı anlaşmaların operasyonel hale getirilmesine odaklanacağını vurgulayarak şunları söyledi. İran, Çin'den Rus Avrupa'ya 60 milyon ton malın transferinde önemli bir rol oynayabilir.
Dünya Kanada'daki toplu mezar skandalını unutmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dünya Kanada'daki bir okul bahçesinde bulunan yüzlerce çocuğa ait toplu mezar skandalını unutmadı dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından Kanada hükümetinin İran'ın güvenlik ahlak polisini kendi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde: İnsan haklarının başkaları üzerinde siyasi baskı uygulamak için bir araç haline geldiğinde medya imparatorluğu insan haklarını sistematik olarak ihlal eden devletin insan hakları savunucusu olması için yardımcı oluyor. Dünya Kanada'da 150 binden fazla çocuğun ailelerinden zorla alınması ve bir okul bahçesinde bulunan yüzlerce çocuğa ait toplu mezar skandalını unutmadı. Başka ülkeler hakkında konuşmak ve başkalarına karşı iddia edilen meselelerin arkasına saklamak bu gerçeği değiştirmez. Dolayısıyla Amerika hükümetinin en yakın müttefiklerinden biri olan Kanada'nın insan hakları vitrininde bebek öldürme ve insanlığa kayıtsızlık göze çarpıyor.
Batı Azerbaycan vilayetinin Hoy ilçesinde etkili olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Cemiyeti ve diğer yardım güçleri depremzede vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Hoy ilçesinde meydana gelen depremde şimdiye kadar 1130 vatandaş yaralanmıştır. Bunlardan 115'i sağlık merkezleri ve hastanelerde tedavi altına alındı. İran Kızılay Cemiyeti ekipleri Hoy ilçesinin köylerinde depremin hemen ardından yardım ulaştırmaya başlayıp çadırlar kurarak enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulundular. Depremzedeler için gereken yardımlar ilgili kurum ve ekipler tarafından yapılmakta. Batı Azerbaycan eyaleti yetkililerinden Cafer Berzeger depremden 467 konutun zarar gördüğünü belirtti. Depremin ardından şimdiye kadar en az 40 artçı deprem kaydedildi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ikili konulara görüştü. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı bugün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek Tahran ile Şam'ın Suriye'de savaş sonrası dönemde ekonomik ilişkilerini geliştirme yolları başta olmak üzere iki tarafın ilgilendiği konuları ele aldı. Suriye'de bulunan İranlı bakan daha önce Suriye Başbakanı Konut ve Ekonomi Bakanları ile görüşmüştü. Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti halkı, hükümeti ve İslam İnkılabı rehberinin esirgemeden verdikleri yardımlarından dolayı teşekkür ederken Suriye hükümetinin İranlı firmaların bu ülkedeki projelere yatırım yapmasını istediğini vurguladı. Şam, İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere kendi müttefiklerinin işbirliğiyle ülkenin ciddi biçimde zarar gören altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki günlük COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.469'a, vaka sayısı ise 7.550.856'ya çıktı. COVID-19 hastalardan 136'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.327.155'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı hacı 80 gün esaretin ardından ülkeye döndü. İran vatandaşı Halil Dertmend'i karşılama merasimine çok sayıda vatandaş katıldı. Dertmend, Kurban Bayramı günü Kabe'den çekip yayınladı. Fotoğraf karesinde şehit Hacı Kasım Süleyman'ın resmi görülüyordu. Bu fotoğrafın yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan güvenlik güçleri İran vatandaşı Dertmend'i gözaltına aldılar. İran diplomasi organı ve yargısı vatandaşı serbest bırakmak için aracı ülkeler üzerinden çabalarda bulundu. Sonunda Irak ve Umman Dışişleri Bakanlarının İranlı mevkidaşları ile telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ın İran vatandaşı Dertmend'i serbest bıraktığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararnameyle Türkiye'nin işgal rejimi İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan torunlar oldu. Torunlar 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Siyonist rejim İsrail'e büyükelçi ataması yaptı. Şakir Özkan torunlar Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğine getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da bir araya geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'a gitmeden önce yaptığı açıklamada Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak ifadelerini kullanmıştı. Armen Pres, Paşinyan, Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacağını bildirmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sabiha Gaffarova ile görüştü. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Şentop, Gaffarova ile görüşmesinde Ermenistan ile son çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziyelerini iletti. Anadolu Ajansı'na göre Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden bir barış anlaşması imzalamaktan başka seçeneğin olmadığını belirten Şentop, Ermenistan'ın provokasyonlardan vazgeçerek bölgesel barış ve işbirliğine odaklanması gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz ifadesini kullandı. Azerbaycan topraklarına yeniden katılan bölgelerin imar edilmesi ve dönüşün sağlanması için başlatılan büyük dönüşten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Şuşa başta olmak üzere Karabağ'ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir. Şuşa beyannamesinin uygulanması barışın tesisi için önemli değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Şuşa beyannamesinin barışın kalıcı olarak tesis edilmesi ve istikrar için önemini işaret etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Gaffarova da parlamentolar arasında ilişkilerin güçlenmesi için yapılabilecek ortak çalışmalara değindi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşucu ile ilgili dedi. Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu 120 teorisinin nerede olduğunu bildiğimiz için madem biliyorsunuz neden almıyorsunuz diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasavvur edin. Biz oralara onların isimlerine yürenek bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını alıyoruz, atıyoruz. Bazen de annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yapıyoruz dedi. Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını belirterek Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili ifadeleriyle duyurdu. Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların %48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, %11'i arkadaşının evinde, %7-8'i akraba, %3'ü parklarda kullanıyor dedi.
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri bu sabah yaptıkları bir açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre en az 15 kişinin cesedine ulaşılırken çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.
Filistinli direnişçiler ve devrimci gençler dün Batı Şeria'da 24 saat içinde işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcileri hedef alan 22 direniş eylemine imza attı. Başlığa silahlı çatışma ve ateş açma olmak üzere Filistinli direnişçilerin gerçekleştirdiği çeşitli eylemler sonucu 2 işgal askeri yaralandı. Nablus'a Salim kavşağında ve Beit Furi kontrol noktasına ateş açan Filistinli direnişçiler Cenin'deki El Celem'e kontrol noktasına da el yapımı bomba attı. Kudüs'te Filistinli gençler işgal güçlerine Molotov kokteyli ve havai fişek attı. Sur Bahir beldesinde Filistinli gençlerin Molotov kokteyli attığı işgal güçleri merkezinde de yangın çıktı. Dün Kudüs'te Ramallah'ta, Selfit'te, Nablus'ta, Cenin'de ve El Halil'le 13 noktada işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken Filistinli gençler çatışmalar sırasında işgal güçlerine taşladı. Bu arada geçtiğimiz Eylül ayında Batı Şeria'da her türlü direniş eyleminde atış görüldüğü belirtildi. Filistin Enformasyon Merkezi'nin yayınladığı aylık rapora göre Filistinli direnişçilerin ve devrimci gençlerin geçen ay gerçekleştirdiği 833 eylemde bir Siyonist işgalci öldü ve bazıları ağır 49 işgalcide yaralandı.
Haber kaynakları Suriye ordu birlikleriyle Amerikan askerleri arasında Kamışlı'nın güney etrafında çatışma yaşandığını bildirdi. Lübnan El Meyadin televizyon kanalının aktardığı habere göre Suriyeli kaynaklar Amerikan güçlerinin Haseke vilayetinde hava indirme operasyonu yaparak Kamışlı'nın güneyinde Suriye birlikleriyle çatışmaya girdiklerini, bu çatışmada bir kişi ölürken iki kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye birlikleriyle Amerika askerleri arasındaki çatışmanın Haseke vilayetine bağlı bir köyde vuku bulduğu ifade edildi. Amerikan güçleri Suriye'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yasa dışı olarak bulunarak bu ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamaktadırlar.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, OPEC Plus ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararlarının petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını belirtti. OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus, grubunun enerji ve petrol bankaları özellikle Amerika'nın baskısına rağmen günlük petrol üretimine Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. OPEC Plus ülkelerinden kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülke ile dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti. Bu arada OPEC Plus grubunun kararlarını eleştiren Amerika'nın Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne taban fiyat uygulama teşvik ettiğini de anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarından geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Ve Japonya Savunma Bakanlığı ve Güney Kore Genelkurmayı Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne iki balistik füze daha fırlattığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmayı kısa menzilli iki balistik füzenin Pyongyang yakınlarındaki Samsok bölgesinden yerel saatle 6.01 ve 6.23'te fırlatıldığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Benny Gantz ve Faysal Bin Farhan'ın eş zamanlı Bakü ziyareti konusunda. Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz'ın beklenmeyen Bakü ziyaretinin ertesi günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan'ın da Bakü'ye ziyareti ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmesine ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşmesi ve Suudi Kralı Salman Bin Abdülaziz ve Veliaht Muhammed Bin Salman'ın mesajını ona iletmesi dikkatleri Azerbaycan Cumhuriyeti üzerine çekti. Farhan'ın ziyaret amacının Riyad-Bakü ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümü olduğu açıklansa da bu ziyaretin gerçek amacının sadece bu olması pek olası görünmüyor. Siyonist rejimin savaş bakanının Bakü ziyaretinden hemen bir gün sonra Farhan'ın ziyareti ve bu ziyaretten bir gün önce de Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakü'de Azerbaycanlı mevkitaşı ile görüşmesi tesadüf olamaz. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın iki taraf arasında siyasi ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle ziyaret gerçekleştirmesi yeterli bir neden olamaz. Bu nedenle Bakü'nün neden aynı anda Siyonist rejim ve Türkiye askeri delegasyonlarının veya Arabistan Dışişleri Bakanı'nın varış noktası haline geldiğini deşifre etmek için Batı Asya coğrafi ve siyasi ortamındaki bir dizi gelişmeye dikkat etmek lazım. Fars Körfezi, Kafkaslar ve hatta ötesindeki gelişmeler de burada anlam ifade ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bile bu durumun kökleri aranabilir. Batı Asya'da Siyonist rejim Filistin meselesini Arap ülkelerinin gündeminden çıkarıp Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası arenada bu hususu devre dışı bırakmaya çalışıyor. Siyonist rejim İsrail, Suudi Kralı Abdullah'ın barış planı da dahil olmak üzere bölgesel barış planlarını es geçerek Fars Körfezi ülkelerinden bazılarıyla ilişkilerini normalleştirdi ve Arapların onayını almak için sözde İbrahim'i anlaşmanın arkasına saklanarak İslam kamuoyunu, en azından Arap kamuoyunu muhalefetini engellemek için adım attı.
Bu yüzden de Siyonist medya işgal rejimi askeri heyetinin Bakü'ye ziyaretine İbrahim'i anlaşmaları doğrultusunda olduğu izlenimi bırakarak ziyaretin gerçek amacını örtbas ederek böylece Bakü işgal altındaki Filistin'de büyükelçilik açmaya ikna etmeye çalışırlar. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi yeni hükümetleri Arabistan'ın yeşil ışığı ile hızla bu yöne çekildiler. Bölgedeki pek çok uzman ve analistin de vurguladığı üzere Siyonist yetkililerin tutumlarında defalarca ilan ettikleri ve uyguladıkları gibi ana hedefi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaklaşarak ilişkilerini etraflıca genişletmektir. Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak İran sınırına 7 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ'ın Zengilan bölgesinde dijital bir kent oluşturma kisvesi altında İran İslam Cumhuriyeti'ne meydan okumaya çalıştı ve tehdit oluşturmak istediği belirtilmektedir. Aslında Siyonist rejim bu bölgedeki casusluk ve terör üslerini güçlendirmek istiyor. İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarım projelerinde su krizine yönetmeye yardımcı olma bahanesiyle bölgeye yerleşerek Aras Kor Havzası'nda anlaşmazlıklar ve su gerilimi yaratmayı planlıyor. Bu en önemlisi de Siyonist rejim Bakü'ye taarruz silahları satarak bu ülkeyi işgal ettiği toprakların kurtarılmasının ötesinde hedeflere itiyor ve Zengezur Koridoru projesinin veya NATO koridorunun uygulanmasına zemin hazırlamaya çalışıyor. Siyonist rejimin bu alanda izlediği hedeflerin bir kısmı Türkiye ve Arabistan'ın bölgesel hedefleriyle uyumludur ve Türk ve İsrail askeri yetkilileriyle Suudi Dışişleri Bakanı'nın da eş zamanlı ziyaretinin de sırrı bu alanda aranabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Ukrayna'nın Kırım'a saldırmasına yeşil ışık yakması konusunda. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper gerçekleştirdiği basın toplantısında toplam 625 milyon dolar değerinde HIMARS roket sistemleri dahil acil askeri yardımlar Ukrayna'ya gönderildi dedi. Amerikalı yetkili HIMARS füzelerinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini yükselttiğini ve stratejik üstünlük sağladığını da iddia etti. Cooper şöyle devam etti. Ukraynalılar Kırım Yarımadası'nda silahlarımızı ve teçhizatlarımızı kullanma hakkına sahiptir. Çünkü bu bölge Ukrayna'ya aittir ve geri alım hakkına sahiptir. Görünüşe göre Amerika, Ukrayna'nın ana silah tedarikçisi olarak Ukrayna'nın dört bölgesinin resmi olarak Rusya ilhakından sonra 2014 yılında Rusya'ya eklenen Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere savaş kapsamını başka yerlere genişletmeyi planlıyor. Amerika son dönemde Ukrayna için 4 HIMARS füze sistemi ve ilgili mühimmat, mayınlar ve antimayın ekipmanı içeren 625 milyon dolar değerinde silah yardım paketini gönderdi. Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine ilhakını açıklamasından sonra ilk ve Eylül ayının başından itibaren ikinci silah yardımı paketidir. Ukrayna krizinin başından itibaren Washington, Kiev'e mali, silah ve diplomatik desteği hiç esirgemedi. Nitekim silah ve askeri yardımlar dahil 17,5 milyar dolarlık her türlü yardımı sağladı. Amerikan Kongresi ayrıca Ukrayna'ya kademeli olarak sağlanacak olan 40 milyar dolarlık güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlanmasını da onayladı. Amerika'nın temel amacı Moskova'yı Ukrayna'da askeri gücünün zayıflamasına ve Rusya'nın mali kaynaklarının tükenmesine yol açacak bir yıpratma savaşına sokmaktır. Bu nedenle Washington ve Avrupalı müttefiki İngiltere şimdiye kadar Kiev'e en büyük miktarda silah yardımı gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika ve İngiltere eş başkanlığındaki Batı'nın Ukrayna'yı bir araç olarak kullandığına inanırken, Rusya'yı dizginlemek ve yormak için bir bataklık oluşturmak istediklerini vurguluyor. Biden hükümetinin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS füze sistemi teslim etmesi, aslında Ukrayna'daki savaşın mümkün olduğunca alevlenmesine yardımcı olmak ve Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere halihazırda Rus toprakları olan bölgeleri Ukrayna ordusunun hedefi haline getirmektir. Görünen o ki Amerika önemli menzile sahip isabetli ve çok öldürücü silahlar olan HIMARS füze sistemlerine göndererek Kiev'in Donetsk, Luhansk ve Zaporojya ve Herson'dan oluşan dört bölgede yeni ilerlemeler kaydetmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Son dönemde Rusya bir referandum ve yasal prosedürler düzenleyerek Vladimir Putin'in yasama meclisinde imzası ve onayıyla bu dört bölgeyi kendi topraklarına ilhak ederek bu bölgelere her türlü saldırıyı kendi topraklarına yapılan saldırı olarak değerlendirdi. Bu yüzden Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından bir parçası olan söz konusu dört bölgeye büyük çaplı saldırısı tam bir felakete yol açabilir. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanmasını istediğini ve bu nedenle Kiev'e milyarlarca dolarlık silah gönderildiğini ve göndermeye de devam ettiğini defalarca dile getirmiştir. Savaşın kapsamının genişlemesi ve bunun feci sonuçlarını artık herkes biliyor. Elbette bu son girişimler Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma olasılığının artmasına ve büyük ölçekli bir savaşın ortaya çıkmasına yol açacaktır. Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika ve müttefiklerinin Kiev'e yeni silah tesliminin yalnızca uzun süre kan dökülmesine ve yeni can kayıplarına yol açmasına, aynı zamanda büyük çaplı savaşların riskinin de artmasına sebep olacağı, Rusya ile Batı arasındaki doğrudan askeri çatışmanın mümkün olabileceğini belirtiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Antikadan ne bakayım.
Bir an şey, terjistinle bir ulaşım uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Siyonist rejimin El Cezire Haber kanalının Filistin asıllı Amerikalı Hristiyan muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin'de herkesin gözleri önünde terör ve ölüm emrini vermesi ve şimdiye kadar da bu konuda ikna edici herhangi bir açıklama yapmadığı bir ortamda görünüşte İran'da Mehsa Emini konusunda sessiz kalmıştır. Fakat birçok kanıt bu rejimin Mehsa Emini ölümüyle ilgili itirazların bir kaos ve fitneye dönüşmesinden çok yararlandığını gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hatta ortalığı daha da karıştırmaya çalışan, Farsça yayın yapan bir çok medyanın bu rejimin uşaklığını yaparak korsan rejimin yerine vekaleten çalıştığı görülmektedir sevgili dinleyicilerimiz. Son günlerde İran'da bazı aslında isyanlar nedeniyle ortaya çıkan bir kaos gündemi medyalara yansıdı. Burada çeşitli grupların, özellikle medya gruplarının propagandaları sonucunda şiddetli bir şekilde itirazlar meydana geldi. Tabii ki çeşitli konulara itiraz her ülkede herkesin hakkıdır ve İslam Cumhuriyeti de bu hakkı tanımıştır. Ancak protesto kaosa dönüştüğünde ve insanlar bu duruma kurban gittiğinde hikaye ve olaylar değişiyor değerli dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde bu konuyu ve gündemi konuşmak istiyoruz. İran'ın dışında faaliyet gösteren yayın kuruluşlarının rolüne de kısaca bakacağız bu olaylarla ilgili. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim.
Sağ olun. Buyurun.
Şimdi sizin de bildiğiniz gibi saltanat yanlı gruplar ve münafıklar 44 yıllık İslam Cumhuriyeti'nin ardından hayallerinin paramparça olduğuna gören ve İslam Cumhuriyeti'nin rejimin karşıtı grupları arasında yer aldığını biliyoruz ve her iç olayı İran'da kaos ve güvensizlik oluşturmak için bir bahane olarak görüyorlar bunlar. Şimdi son günlerde çok yani acı verici olaylar gördük, İran'da yaşandı. Bazı gruplar bunları bir isyan eylemine dönüştürdü. Bankaları ve halka ait olan yerleri, kamu yerlerini ateşe verdiler. Siz genel olarak bu olaylarla ilgili bu isyanları nasıl gördünüz?
Siz düzgün qeydilədiniz, yəni burada bir etiraz nümayişləri var hər ölkənin xalqının. O ölkədə gedişatın dövlət idarəçiliyinə yaxud dövlət qanunlarına, keçirilən qanunlara etiraz var. Bəzən bu etiraz ola bilsin ki, yeni nəslər etiraz eləyir, yəni keçmiş nəsl mümkündür bir şeyi dəyərli bilir və ya ona uyğun yaşamağa şəraiti ondan uyğundur. Yeni nəsil bəzən olur ki, ona etirazı var. Yaxşı, bu etirazı bildirmək hər ölkənin, xalqının haqqıdır. Danılmaz haqqıdır. Bu danılmaz haqq da həm insan haqları, həm İran anayasasında da bu qeyd olunub, çox sərahətlə gəlib. Amma söhbət buradadır ki, aya bu etirazlar nə cür olmalıdır? Təbiidir ki, bu etirazlar müsaliməkamiz. Bu etirazlar başqa insanlara zərər yetirmədən, kamu əmvalına, malına zərər və xəsarət yetirmədən, başqa insanların canın xətərə salmadan, eyni halda əmniyyət qüvvələrinə ziyan vurmadan keçirilməlidir. Amma biz görürük ki, təəssüflə, bəzi ölkələrdə bu nümayişlər belə olunmur. Bunun səbəbi var. Ona qeyd etməmişdən əvvəl bunu da deyim ki, İranda olan indiki nümayişlərdə siz qeyd etdiyiniz kimi media qruplarının çox böyük rolu vardı. Yəni bu media qruplarının rolu bunda keçmişdə olduğu kimi deyil. Ona görə ki, indi medianın insanlarda olan yəni ulaşım vasitələrinin inkişafı ilə insanlarla bir-birlərinin əlaqəsi daha yüksəlib, daxil xarici keşvərdə olan, yəni dışdan içdən olan insanların bir-birinə münasibəti daha yaxınlaşıb. İndi bu sosial mediadan əlavə İran əleyhinə, yəni İran fars dilində və ya İran xalqları dilləri, İranda yaşayan xalqların dilində, kürd dilində, ərəb dilində, bəluç dilində, Azərbaycan dilində, başqa dillərdə İranda yayan media vasitələri, televiziyalar, yəni peç vasitəsi ilə olan televiziyaların sayı həddən artıqdır. Yəni Amerikadan, əsasən İngiltərədən və bölgədən yayılır. Bu vasitə ilə hətta Türkiyədə Türk peçinin üstündə də bəziləri var. Space-in də üstündə var. Yəni Azərspace-in də üstündə var Azərbaycan peçinin. Bunlar göstərir ki, bu media qrupları, yəni bir dənə televiziya qrupu yaratmaq ucuz bir şeydir. Bir şeydir ki, hər nəfər, hər kim, hər bir kəs eləyə bilsin, onu yola salsın. Bir televiziya kanalı yola salmaq və bunların bəzi hətta bir kanaldır, bir neçə kanaldır, yəni bir şəbəkədir, network yola salıblar. Bu yüzlərcə radio və televiziya kanallarını yola salmaq böyük bir para istəyir, bu yatırım istəyir. Bu para və pul ardan gəlir. Təbiidir ki, bu para və pul İran düşmənlərinin, İran və İslam düşmənlərinin vasitəsi ilə təmin olunur. Və bu təmin təbiidir ki, az deyil. Yəni, ildə Amerikanın dövlət büdcəsindən, ildə müəyyən qədər pul ayrılır qanunən, əşkərə, İran əleyhinə propaganda aparmağa. Başqa ölkələrin də həmçinin bu arada təbiidir ki, xəfiyyə təşkilatlarının da, yəni dövlət casusluq təşkilatlarının da bu haqda səyləri tam göz qabağındadır. Yəni İngiltərənin Müsəlman xalqları bölmək və onları tiçe para eləmək, onların arasında nifaq salmaq təzə bir şey deyil. Bu millətlər arasında bir necə deyirlər, bir misala dönüb, bir nümunə kimi göstərilir. BBC televizyonunun, ya CNN'in bölgədə apardıqları nifaq hərəkətləri. İndi İran əleyhinə təbiidir ki, bir çox bunlardan da var, hətta Şia adıyla da var. Təbiidir ki, İmam Hüseyn adıyla da var. Təbiidir ki, bunlar müntəzirdilər, İranda bir bahanə olsun, bir hadisə baş versin, o hadisəni məlzəmə eləsinlər və daldada qurduqları planı həyata keçirsinlər. Bu plan bəllidir ki, rejim dəyişilməlidir. Halbuki etirazlar hər ölkədə olur, yəni hətta ölümlər də olur. Polis əlində ölən vətəndaşlar da olur. Bu hər yerdə olur bu. Hətta bu ölkədə, o ölkədə ya Orta Doğu ölkələrində deyir ki, Independent qəzetinin yaydığı xəbərə görə keçən 7 ayda, keçən 7 ayda yox, bu ilin, bu miladi ilin ilk 7 ayında 700 nəfər tək Amerikada polisin əli ilə qətlə yetirilib. Birbaşa qətlə yetirilib. Yəni, ayda 100 nəfər. Bu ayda 100 nəfər, gündə 3 nəfər üstdən artıq olur. Bunların hansı çıxır dünya mediasında, buna dövlət səviyyəsində münasibət bildirilir? Ola bilir, bəli, insan haqları müdafiə edən qruplar etiraz edir, başqa bəzi qeyri-dövlətli təşkilatlar etiraz edir. Bəli, hər halda dövlətlər buna bu rəsmi halətdə münasibət bildirmir. Bəli, biz görürük ki, İran əleyhinə olanda bunu dünyada bir vücur qoparırlar ki, gəlinə bir dram düzəldirlər ki, bir məsələn bu xanım qız İranda, bu xanım qızın fotun cərəyanında biz gördük. Yaxşı, elə bu fəqət İranda baş verir. Yəni Fransada, İngiltərədə, Amerikada, başqa ölkələrdə baş vermir. Elə qulağımızın dibində dünənləri Əfqanistanda nə qədər uşaq bomba ilə parçalardı. Bu bombaları kim düzəldir? Bu bombalar Əfqanistanda düzəlir məcər. Ya Ərəbistanda ildə neçə yüz nəfər qadının boynu qırılır. Bunları kim, bunlar nə olur? Bunlara niyə etiraz olmur heç dövlət səviyyəsində də başqadır. Bəs nəzərlər gəlir ki, burada bir başqa məsələ var.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini İrandakı son günlərdə meydana gələn isyanlar konusu ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın sizlərlə paylaşacağız. Bugünkü reportaja son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Hamas'ın Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu sözcüsünün açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin talebi Amerika'da zalimce yaptırımlara karşı faaliyet gösteren ve haksız yere tutuklanan İranlı mahkumların serbest bırakılmasıdır dedi. İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Ebulfaz Emuyi nükleer anlaşmaya değinerek bugün düzenlenen toplantıda COEP'in yenilenmesi müzakerelerinin son sürecine değinildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullah İhan'ın açıklamalarına göre İran'ın batılı taraflarla iletişimi mesaj gönderimi sayesinde devam ediyor. Biz Avrupalı aracı sayesinde mesajlarımızı Amerikalı tarafa gönderiyoruz ve onların cevaplarını alıyoruz. Dışişleri Bakanı Emir Abdullah İhan geriye kalan konular daha iyi bir şekilde anlaşılıyor ve Amerikalı tarafın gerçekçi davranarak İran'ın son tutumlarını anlamasını ve mantık çerçevesinde karşılamasını bekliyoruz dedi. Amerikalı tarafın medyadaki tutumlarının olumsuz olmasına rağmen pratikte onların müzakere sürecinde İran'la anlaşmaya ihtiyaçları olduğunu ilan etmelerine tanıklık ettik şeklinde konuştu. İranlı milletvekili açıklamasının sonunda toplantımızda Bakır Namazı'ya dair de görüştük. Daha önce de belirttiğimiz üzere Bakır Namazı İran'da mahkumiyet süresini geçirdi. Yaşı ve hastalığını göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin isteği üzerine iyi niyetle tedavisinin daha iyi bir şekilde ilerleyebilmesi için zemin hazırladık. Tabii İslam Cumhuriyeti'nin de bu bağlamda talebi var. Amerika'da zalimce yaptırımlara karşı mücadele gösteren ve haksızca tutuklanan İranlıların serbest bırakılması gerekiyor ifadelerine yer verdi.
Tahran Radyosu.
İtilat Gazetesi'nde İslam-İran İşişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin İslam İnkılabı'nın köklerinin eskisinden daha da güçlendiğinin altını çizerek ülke güvenliğini savunanların halkın huzurunu muhteşem bir şekilde koruduklarını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Cevan Gazetesi'nde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn'in önde gelen din alimi Şeyh İsa Kasım bu ülke rejiminin seçmenlere ve özgürlükçü adaylara yolu kapattığına dikkat çekerek halife rejiminin Bahreyn halkını köleleştirmeye çalıştığını söyledi. Şeyh İsa Kasım yaptığı bir Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Hükümet her vatandaşı ve temsilcisini aktif olarak kölelik yoluna yönlendiriyor. Vatanının ve halkının akıbeti için Allah'tan korkan ve bu duruma karşı uyarıda bulunan kimse yok mu? Daha önce Şeyh Kasım, Bahreyn halkına ve gençliğine hitaben yaptığı bir mesaja, bu ülkede yapılacak olan parlamento seçimlerine katılmanın zalimlerin çıkar ve isteklerine uygun olduğunu ve halkın çıkarlarına aykırı olduğunu bildirmişti. Bahreyn, 14 Şubat 2011'den bu yana Ali Halife rejimine karşı bir halk ayaklanmasına tanık oldu. İnsanlar özgürlük, adaletin tesisi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve ülkelerinde seçilmiş bir hükümetin kurulmasını istiyor. Bahreyn'deki halk ayaklanması sırasında on binlerce insan şehit oldu veya yaralandı. Bahreyn rejimi ayrıca yüzlerce Bahreynliyi vatandaşlıktan çıkardı. İnsan hakları grupları muhalefeti bastırdığı için Bahreyn rejiminin defalarca kınarken ülkenin siyasi sisteminde reform talep etmiştir.
Hemşeri gazetesinde Saadet Partisi üyesinin İran'la ile ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Saadet Partisi üyesi Necmettin Çalışkan, İran'ın Siyonist rejim İsrail ve Amerika'nın zorbalığı karşısında dik duruşunu takdir etti. Nükleer görüşmelerde İran'ın geri adım atmamasına değinen Çalışkan, nükleer görüşmelerde İran'ın geri adım atmadığı, duruşundan taviz vermediği, buna karşın Batılıların bundan rahatsız oldukları sonucunda da İran'da dış mihraklar tarafından kaotik ortam oluşturmaya çalışılıyor. Dünyadan Siyonizme karşı direnen tek ülke net olarak İran'dır. İsrail'e karşı Filistin mücadelesinde dünyada açıktan destek veren ülke özelliğini koruyor. Lübnan'daki direniş gruplarına katkı sağlıyor. Bu nedenle Siyonizmin karşısındaki büyük kalenin direnişi olarak görülebilir değerlendirmesinde bulundu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini, ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hayvanları konu alan öykülerde önemli olan konulardan biri öykülerin içeriğidir. Örneğin hayvanların dilinden anlatılan bir öyküde mutlaka bir ibret, açık bir ahlaki veya manevi bir hüküm yer almıştır. Bu gibi öyküleri daha iyi anlayabilmek için beşeri alemi en azından zayıf ve güçlü, zalim ve mazlum ilişkileri şeklinde hayvanların alemini indirgemek gerekir ki öyküyü beşeri alemde yaşanan olaylara benzetebilelim. Bu gibi öykülerde güce aşırı derecede vurgu yapılması, hayvanların dünyasının doğal yapısı ve ilkelerine bakıldığında kaçınılmazdır. Dolayısıyla bizler de okur olarak hayvanların alemine hakim olan ilişkileri, beşeri toplumlara hakim olan ilişkilerle aynı şekilde algılamalıyız. Gerçi bir arslanla, bir tavşanın ilişkisi güçlü bir insanla zayıf bir insan ilişkisine pek benzemez. Ama yine de mesajı iletebilmek için bu benzetmeyi kabul etmek zorundayız.
Hayvanların öykülerinde daha çok hayvan karakterleri yer aldığından öykülerin konuları daha çok insan ve hayvan alemlerinde ortak olan meselelere yöneliktir. Örneğin hırs, ihtiyaç, zayıf ile güçlünün ilişkisi ve bunun gibi şeyler. Öte yandan hayvanların öykülerinde bireysel ahlak alanında yer alan tevekkül, teslimiyet, fedakarlık, mertlik, acıma duygusu veya iyilik gibi konular yer almaz ve daha çok sosyal ilişkiler veya karakterlerin yüzleşmesiyle ilgili konular söz konusudur. Gerçekte bu tür öykülerde sözü edilen ahlak da dünyevi ahlaktır ve başkalarına galip gelmek, düşman ile yüz yüze gelmekten kaçırmak, düşmana güvenmemek ve hilesinden gafil olmamak gibi konular ve sosyal yaşamla ilgili ahlaki ilkelerden oluşur.
Hayvanların öykülerinde göze çarpan bir başka konu, şahane yaşamak ve siyasi ahlak sahibi olmaktır. Yapılan araştırmalar hayvanların öykülerinin büyük bir bölümünün krallar ve hükümdarlara hitap ettiğini gösteriyor. Zayıf hayvanların güçlü hayvanlarla ilişkisi veya iki güçlü hayvanın ilişkisi veya daha güçlü olan hayvana aciz kaldığı durumlarda tavsiyeler veya uzak görüşlü olmaya vurgu yapılması hepsi daha çok toplumun üst kesimlerine yöneliktir. Yine bu gibi öykülerde saltanat, haşmet ve azameti simgeleyen arslan karakterinin yer alması okurun kafasını hükümdarlara yöneltiyor. Gerçekte bu öyküler en iyi şekilde güçlü hükümdarlara hitap ederek onları zafiyetleri konusunda uyarabilirdi. Yani kibirli yüzünden, Zafiyetlerini ve çirkin amellerini göremeyen bir kral, hayvanlar öykülerinden daha güzel nasıl uyarılabilirdi?
Muhterem dinleyiciler, kıssalarla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve Kelile ve Demli adlı ünlü eserden Kedinin Yargısı adlı güzel öyküye geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Anlatılanlara göre bir dağın eteğinde bir grup yaban kuş yaşıyordu. Bu kuşların arasında bir de karga vardı. Karga bir ağacın tepesinde kendine bir yuva yapmış, orada yaşıyordu. Aynı ağaçta bir de kekliğin yuvası vardı. İki komşu kuş birbiriyle arkadaştı ve zamanların büyük bir bölümünü de birlikte geçiriyordu. Bir gün kekliğin tek başına çöle çıktı ama ne olduysa geri dönmedi. Kekliğin yokluğu birkaç gün sürünce karga herhalde kekliğin başına bir şey geldiğini düşünmeye başladı. Bu olaydan bir hafta sonra yine kekliklerin soyundan olan ama vücut yapısı daha ufak olan bir çöl kekliği karganın yaşadığı ağaca geldi. Çöl kekliği bizim kekliğin yuvasını boş görünce onu temizlemeye başladı ve ardından da oraya yerleşti.
Bizim karga da artık yalnızlıktan iyice sıkılmıştı ve bu yüzden yeni komşusunu görünce çok sevindi. Ertesi gün karga çöl kekliğine hoş geldin demek için yuvasına gitti ve şöyle dedi. Burada yaşayan keklik gittiği günden beri yalnız kaldım. Umarım sen bu yuvada yaşamaktan mutlu olursun. Çöl kekliği büyük bir nezaketle kargaya karşılık verdi ve ertesi gün İade-i ziyaret için karganın yuvasına gitti. Bir süre böyle geçti ve karga ve çöl kekli iyi iki arkadaş oldu. Ta ki bir gün bizim keklik döndü. Fakat yuvasında çöl kekliğini buldu ve hemen itirazla bulunarak kim sana benim yuvamda yaşamana izin verdi şeklinde çöl kekliğine çıkıştı. Ancak çöl kekliği de tersledi ve şöyle karşılık verdi. Bu seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ben kendi yuvamda yaşıyorum. Asıl kim sana beni rahatsız etmen için ve böyle bağırman için izin verdi?
Keklik çöl kekliğinin cevabını duyunca daha da öfkelendi ve yuvanın kendisine ait olduğunu ve çöl kekliğinin çekip gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak çöl kekliği de geri adım atmak niyetinde değildi ve yuvanın şimdiki sahibinin kendisi olduğunu söyledi. İki keklik arasındaki tartışma iyice kızıştı. Karga ve orada yaşayan başka kuşlar iki kekliğin çevresinde toplandı. Ancak hiçbiri kimin haklı olduğuna karar veremiyordu. Karga iki kekliği barıştırmaya çalıştı ancak hiçbirini ikna edemedi. Başka kuşlar da bazı önerilerde bulundu ama nafile iki keklik hiçbirini kabul etmedi. Sonunda biri tarafsız bir hakeme başvurmalarını önerdi. Fakat kekliklerin hiçbiri kargayı tarafsız hakim olarak kabul etmedi. O sırada kuşlardan biri yuvaya ihtiyacı olmayan kediye başvurmalarını önerdi. O kuş şöyle dedi. Kedi insanlarla yaşayan bir hayvan ve nasıl hükmedeceğini bilir. Kedi zararsız bir hayvandır ve adaletli yargıda bulunabilir.
İki keklik öneriyi kabul etti ve birlikte kediye gittiler. Karga da maceraya şahit olmak üzere arkalarından gitti. O sırada kedi evde oturmuş, yemek için nasıl bir ev bulacağını düşünüyordu. Kekliklerin ayak sesini duyunca hemen uyuyormuş gibi yaptı ve kendi kendine ''Allah ne güzel, kuş kokusu geliyor'' dedi. Keklikler kediyi yuvasında görünce sevindiler ve uyanmasını bekledi. Kedi gözlerini açtı. Keklikler selam verdi ve kediden aralarındaki sorun hakkında adil bir şekilde yargıda bulunmasını istedi. Kedi kabul etti ve maceranın ne olduğunu sordu.
Bizim saf keklikler macerayı baştan sona kadar anlattı. Kedi yüksek sesle şöyle dedi. Zannettiğim gibi sizin kavganız dünya malı için ve dünya malı her zaman kavga konusu olmuştu. Ama ben yaşlıyım ve kulaklarım pek iyi duymuyor. Maalesef sizin anlattıklarınızı da tam olarak anlayamadım. Biraz yaklaşın ve bir kez daha yüksek sesle anlatın ki ben de daha iyi duyarak hakkınızda yargıda bulunayım. Kedinin bu sözlerini duyan keklikler biraz daha kediye yaklaştı ve her biri macerayı kendi açısından anlatarak kediden yargıda bulunmasını istedi. Kedi tekrar sordu. Bana söyleyin, hanginiz bu evin gerçek sahibi? Ama biraz daha yüksek sesle söyleyin ki sesini duyabileyim. Keklikler kedinin bu sözlerini duyunca yargıda bulunacağına daha da ümit var oldular ve kediye iyice yaklaştılar. Keklikler tam da yaklaşıp kedinin sorusuna cevap vermek isterken bizim kedi birden davrandı ve pençelerini atarak her iki kekliği yakaladı ve ikisini de yedi ve ardından diliyle dudağını ve ağzını yalayarak temizledi ve şöyle dedi. Madem iki zayıf mahluk birbirinin hakkına uymaz ve şikayetini güçlü bir yabancıya götürür ve ona kanar ve adil bir yargı beklerse buna şaşmak gerekir. Bu durumda adalet en başta benim kendi karnımı doyurmamı icap etmez mi dersiniz?
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'nın Afganistan işgalinin Hindistan üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Taliban'ın bir yandan Afganistan'da güç kazanması ve Pakistan'ın ona kapsamlı desteği, diğer yandan aşırıcılığın etkisi ve Güney Asya'daki yayılması, Hindistan'ın Afganistan'a olan ilgisini eskisinden daha fazla artırmasına neden oldu. Hindistan'ın Pakistan ile siyasi ve sınır anlaşmazlıkları, Keşmir sorunu, Hindistan'ın Bangladeş ayrılıkçılarına eskiden beri gelen desteği, Pakistan ile nükleer rekabet ve Taliban, El-Kaide, Hakkani Ağı, Sahabe Ordusu gibi aşırılık yanlısı grupların varlığı Hindistan'ın Afganistan'daki siyasetlerini etkileyen etkenler arasındadır.
Bu sorunlar ve anlaşmazlıklar Hindistan ile Pakistan arasındaki rekabetin ve çatışmanın Afganistan'da da sürmesine neden olmuştur. Hindistan ekonomik ortaklık, Afganistan'ın yeniden inşası ve bölgesel işbirliğine dayalı güçlü ve tamamen bağımsız bir merkezi hükümetin kurulmasında ulusal çıkarlarını arıyor. Ancak Pakistan, Hindistan'ın Afganistan'daki varlığını ulusal çıkarlarına karşı görüyor.
Afganistan üzerinden Orta Asya'nın karlı pazarlarına erişim, Hindistan'ı Afganistan'da aktif bir varlığa sahip olmayı iten faktörlerden biridir. Hindistan'ın Orta Asya pazarlarına erişmesi gerekiyor ve Afganistan, Hint mallarının Orta Asya'ya geçiş yolu olarak Hindistan'ın büyüyen ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Hindistan, 2001 yılında Taliban rejiminin çöküşünden sonra Afganistan'ın yeniden inşasında Afganistan'a desteğini açıklayan ilk ülke oldu. Hindistan, Afganistan'daki etkisini güçlendirerek bu konuyu Pakistan'a karşı etkili bir araç olarak kullanmaya çalıştı ancak Taliban'ın tekrar dönmesi denklemleri iyice değiştirdi. 2001'de Amerika'nın bu ülkeye saldırısından sonra Hindistan'ın Kabil'e yönelik politikası, Hindistan'ın sözde dost gücünün Afganistan'da güvenliği sağlamanın ağır yükünü omuzlayacağı ve böylece Yeni Delhi'nin ekonomik faaliyette bulunacağı varsayımına dayanıyordu. Hindistan bu arada yumuşak kültürün Afganistan'da daha fazla etkinliği kazanacağını düşünüyordu.
...2018 yılında Taliban ile Amerika arasında barış görüşmelerinin başlaması ve Kabil hükümetinin bu sürece katılımının gerekliliğinin göz ardı edilmesi Delhi'nin memnuniyetsizliğine neden oldu. Uzmanlar bakış açısından Amerikan politikasındaki bu değişiklik Taliban'a meşruiyet kazandırdı ve Kabil hükümetini gayrimeşrulaştırdı ve Pakistan'ın güçlendirilmesi için temel sağladı ve Hindistan'ın Afganistan'a yaptığı yaklaşık 20 yıllık sürekli yatırımı tehlikeye attı. Son 20 yılda Hindistan, Hamid Karzai ve Eşref Gani hükümetlerine 2 milyar dolardan fazla para sağladı. Ayrıca bu ülke Afganistan'da Afgan parlamento binası, hastane ve eğitim kurumu inşa etti. Hindistan, Taliban'ın bu konudaki taahhüdüne rağmen ve hiçbir grubun Amerika ve müttefiklerinin çıkarlarına karşı terörist eylemlerde bulunmasına izin vermeyeceği sözüne rağmen, ancak Taliban'ın aşırılıkçı ve Hindistan karşıtı terörist gruplarla ilişkilerinin derinliğini göz önünde bulunduruyor ve bu sözün pek de yerine getirilmesinden emin olamıyor.
Hindistan, Doha Barış Anlaşması'nın imzalamasından sonra Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine ve anayasayı değiştirmeye ve her zaman Yeni Delhi'nin desteğine sahip olan Eşref Gani hükümetine devre dışı bırakmaya çalışmasını istemedi. Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Çin, Rusya, İran ve Pakistan gibi önemli bölge ülkeleri bu konuyu memnuniyetle karşılarken Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi konusunda endişelerini dile getiren tek ülke Hindistan oldu. Yeni Delhi'nin siyasi çevreleri 2021'in başlarında İSAF ve Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirmesine yol açacağını, bunun da Pakistan'ın Afganistan'daki etkisinin artması ve Hindistan'ın ülkedeki varlığının azalması anlamına geleceğini vurgulamıştı.
Tahran Radyosu.
Son 20 yılda Afganistan'ın altyapı projelerine büyük yatırımlar yapan Hindistan, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesini Afganistan'daki etkisinin önünde bir engel olarak yorumladı. El-Kaide gibi terör gruplarının Afganistan'daki etkisinden ve yıkıcı eylemlerinden endişe duyan ve bunu kendi güvenliğine tehdit olarak gören Yeni Delhi, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesinin İslamabad'ın bölgedeki etkisini artıracağına inanmış ve bu endişe daha da tırmanmıştır. Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda gerginlik yaşanıyor. Aynı zamanda Hindistan, Çin ve Pakistan'ın bölgenin güvenliğine ilişkin görüşleriyle bu hükümetlerin bölge içi rekabeti ve Afganistan'daki güç boşluğunu telafi etme çabaları arasındaki çatışma, bölgede yaşanan değişimin temelini oluşturmaktadır.
Son 20 yılda Afganistan altyapı projelerine büyük yatırımlar yapan Hindistan, Amerikan güçlerinin bu ülkeden çekilmesine etkinliğinin azalması anlamına geldiğini net olarak biliyordu. El-Kaide gibi terör örgütlerinin yıkıcı girişimleri ve etkinliğinin artmasından kaygı duyan Hindistan, bu durumu güvenliğe karşı bir durum olarak görüyor. ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin bölgede İslamabad'ın gücünün artmasına yol açtığını da belirtiyor. Bu kaygılar Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir anlaşmazlığının da körüklenmesine yol açmıştır. Buna ilaveten Hindistan, Çin ve Pakistan'ın bölge güvenliğine yönelik karşıt görüşleri ve rekabetleri sonucu her taraf Afganistan'daki iktidar zafiyetlerini kapatarak bölgesel güvenlik düzenini kendi çıkarları doğrultusunda kurmak istiyor.
El-Kaide'nin bölgedeki faaliyetlerinin artması, Amerikan kuvvetlerinin Yeni Delhi'nin bakış açısından Afganistan'dan çekilmesinin bir başka sonucudur. Çünkü coğrafi, sosyal ve kültürel olarak El-Kaide'nin Afganistan'daki faaliyetleri için uygun bir platform zaten mevcuttur. Hindistan, Jammu ve Keşmir eyaletinde faaliyet gösteren Tayyip'e ordusu gibi grupların güçlenerek bölgede istikrarsızlığa yol açmasından endişe ediyor. Yeni Delhi'nin siyasi çevrelerine göre Taliban'ın resmi olarak iktidarı ele geçirmesi, Hindistan'ın Afganistan'daki müttefiklerini marjinalleştirecek ve Pakistan'ın etkisi altındaki gruplar tarafından Yeni Delhi'nin çıkarlarını tehdit edecek ve Taliban üyelerinin bir kısmını terörist grup IŞİD ve terör örgütüne kaydıracaktır.
Hindistan'ın bölgedeki çıkarlarına karşı bu gelişmeler sonucu doğal olarak tehlikeye düşecektir. Ayrıca İslamabad'ın Hindistan ile yakın ilişkiler kurmasına izin vermesi pek olası değildir. Ülkenin Müslüman nüfusuna karşı açık bir ayrımcılık geçmişte sahip olan Hindu milliyetçi hükümetinin aşırılıkçı yaklaşımlarından Afganistan ve Pakistan'daki aşırılık yanlısı grupları da kışkırtmada ve Yeni Delhi'nin bu yaklaşımını kötüye kullanmalarında etkili olduğu unutulmamalıdır. IŞİD'in Horasan Şubesi'nin Mart 2021'de Hindistan yönetimindeki Keşmir Müslümanlarının çektiklerinin intikamını almak bahanesiyle Kabil'deki Sığ Tapınağı'na saldırması bu açıdan değerlendirilebilir.
Hindistan bu rekabette Siyonist rejim İsrail ve Amerikan rejimlerinin desteğini de alarak Pakistan ve Çin'in bölgedeki baş rakibidir. Görünen o ki Hindistan, Pakistan ve Çin'in Afganistan'daki artan etkisinden ona karşı çıkan silahlı aşırılık yanlısı grupların varlığından daha fazla endişe duyuyor. Pekin'in şu anda gündeminde bazıları Afganistan'ı ilgilendiren birkaç büyük projesi var. Hindistan, Çin'in Afganistan'daki varlığına çok olumsuz bakıyor. Hindistan, Pekin'in Afganistan'ın kaynaklarına ve madenlerine göz diktiğine inanıyor ve bu kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda kullanma fırsatını arıyor. Hintli yetkililer Pakistan'ın Çin'in Afganistan'daki projelerinde bir ortak olduğuna ve Çin'in Afganistan'ın madenlerini ele geçirmesi halinde Pakistan'ın Afganistan'daki varlığının güçleneceğine ve Hindistan'ın marjinalleştirileceğine inanıyor.
Hindistan'daki Carnegie Düşünce Kuruluşu Ofisi Direktörü Rudra Chaudhuri, Afganistan'daki mevcut durum ve bu ülkedeki Taliban hakimiyeti göz önüne alındığında Hintli liderlerin dikkat etmesi gereken iki konu olduğuna inanıyor. Taliban ile ilişkilerin geçmişi, Taliban ve Hindistan arasındaki ilişkiye önemli karanlık bir gölge düşürmüştür. Hindistan, ilk İslam emirliği döneminde Afganistan'da diplomatik bir varlığa sahip değildi. 1999'da Pakistan destekli teröristler tarafından kaçırılan 160 yolcuyu taşıyan bir Hint ticari uçağı Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentine indi. Bu dönemde hava korsanları Taliban'ın desteğini aldı. Hintlilerin kafasında Bu acı deneyim hala var. İkincisi Afgan Taliban'ı ve Pakistan İstihbarat Servisi'nin bir müttefiki olan Hakkani Ağ, Hindistan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere Yeni Delhi'nin Afganistan'daki çıkarlarına her zaman saldırdı. Taliban'ın getirdiği geçici kabinede İçişleri Bakanlığı kayyımı Ağ'ın lideri Sirajettin Hakkani, tüm komşu ülkelerle dostane ilişkilerin sürdürülmesinin önemini de düşündüğünü iddia etmesine rağmen bu iddia bu kaygıları pek azaltmamıştır. Hindistan, Pakistan'ın Afganistan'a tamamen sızması gibi sert gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu yorumlarla bölgedeki önemli bir Amerikan müttefiki olarak Hindistan, Amerika'nın Afganistan'daki politikalarından sonuçlarından zarar görmüştür.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'ı işgalinin sonuçları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belava Öğütleri. Nehcül Belava'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 31. hikmetli sözünde imanın esas temellerini açıklıyor. İman meselesinin önemi ve bu hikmetin kapsamlılığı nedeniyle bu hikmetli sözü siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya karar verdik. Hazreti Ali Aleyhisselam imanın 4 esas temeli olduğunu ve her birinin ve diğer 4 temel üzerinde olduğunu belirtiyor. Yani toplamda imanın ideolojik ve uygulamada 16 ilkesi olduğunu söylüyor. Böylece muhakkak eğer herhangi birisi bu 16 ilkeyi uyabilir ve kendinde canlı tutarsa imanın zirvesinde yer alacaktır. Böyle bir iman dünyayı barışa, adalete ve huzura doğru ulaştıracak ve insanı da Allah katına yaklaştıracaktır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam bu değerli hikmetli sözünde cihadın imanın 4. ayağı olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Cihad da 4 kısımdır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, her yerde doğruluk ve fasıklara kin duymak. Hazreti Ali Aleyhisselam cihadın kalbiyle, diliyle, eylemiyle ve nihayet savaş alanında silahlarla cihat olmak üzere 4 eksene ayrıldığını belirtiyor. Ardından her birinin etkilerini açık bir şekilde anlatarak şöyle buyuruyor. O halde iyiliği emreden müminleri güçlendirmiştir. Kötülükten sakındıran kafirlerin burnunu yere sürmüştür. Her yerde doğruyu söyleyen üzerine düşeni yerine getirmiştir. Kim de fasıklara kin duyar ve Allah için gazaplanırsa Allah da onun için gazaplanır ve kıyamette onu razı eder. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir hadiste iki meleğin günahkarlarla dolu bir kenti alt üst etmekle görevlendirildiklerini anlatıyor. Onlar Allah katına acziyet içinde dua ettiğini görünce meleklerden biri diğerine ''Acaba bu dua eden yaşlı adamı görmüyor musun? Allah'tan bir kez daha soralım.'' deyince Allahu Teala tarafından emrinin yerine getirilmesi emredilir ve sebebi olarak da o hiçbir zaman benim için öfkeden yüzü kızarmamış biridir diye buyuruyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini de sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.